Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya iç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Galatyalılara mektup 5. bölüme geldik. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz konu ruh aracılığıyla kutsallaşma, imanla kurtulmak ve yasaya göre yaşamak kayradan düşmeye neden olur. İmanla kurtulmak ve ruhta yaşamak ruhun meyvesini oluşturur. Ruh aracılığıyla kutsallaştırılma. Bu bizleri Galatyalıların girişten sonraki 3. ana bölümüne getirir. İlk bölüm kişiseldi ve Pavlus'un yaşadığı kişisel deneyimi bilmek için önemliydi. Bunu Pavlus'un kurtuluşumuzun Tanrı'nın kurtuluşunu temel alması ve sadece bir tek müjde olduğunda ısrar ettiği kayrayla lütufla aklanma hakkındaki doktrinsel bölüm izler. Şimdi ruh aracılığıyla kutsallaştırılma olan pratik kısma geldik. Aklanma ya da doğrulukla donatılma imanladır. Kutsallaştırılma Tanrı'nın ruhu aracılığıyladır. Ancak kutsal kitap bizlere Rab İsa Mesih'in bizim için kutsallık yapıldığını, yani Tanrı'nın bizi onda tam bir bütün olarak gördüğünü söyler. Ne kadar iyi bir hale gelirseniz gelin, onun standardına asla erişemeyeceksiniz. Bu yaşamdayken asla Mesih gibi olamayacaksınız. Tanrı'nın kendisi hakkında, sevgili oğlum budur ondan hoşnudum dediği tek kişi İsa Mesih'tir. Ama inanlılar bedeni olan kilise Mesih'e konulmuştur. Evet, inanlılar bedeni olan kilise, inanlılar topluluğu Mesih'e konulmuştur. O bedenin başıdır. İnanlı olanlarımız onun bugün dünyadaki bedeniyiz ve bu arada onu temsil etmeliyiz. Kutsallaştırılma yöntemi ruh aracılığıyladır. Bu bölümde, yani 5. bölümde ruhla bedeni karşı karşıya görüyoruz. Bu ya kendin yap Hristiyan hayatıdır ya da başka birisinin bunu sizin içinizden yapması gerektir. Tanrı'nın yöntemi bunu sizin içinizden yapmaktır. Bu bölümde özgürlükle köleliği göreceğiz değerli dostum. Her yasal sistem sizi kölelik altına koyar ve onu harfiyen yerine getirmeniz gerekir. Buna hepimiz için bildik olan bir yasal örnek vereyim. Bir pazar sabahı erken arabamı sürerken bir dur lefası bulunan bir köşeye geldim. Saat çok erkendi ve dışarıda başka kimse yoktu. Sokağı gözden geçirdim ama durmadım. Yavaş yavaş yoluma devam ettim. Arkamdan bir trafik polisi belirdi. Yanıma yaklaşıp dur lefasını gördünüz mü dedi. Evet, dur lefasını gördüm. Sadece sizi görmedim dedim. Sonra o lefanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz diye sordum. Bundan sonra bana yasa hakkında temel bir ders vermeye başladı. Dur demek, dur demektir dedi. Ben bunu zaten biliyordum. Sadece yapmıyordum. İnanın bana, yasa sizi esarete sokar dostum. Ve eğer dostum, araba kullanacaksanız, yasanın altında olsanız çok iyi olur. Yani yasaya uysanız. Çünkü birçok insan dur lefalarında durmayıp kazalara neden oluyorlar. Dur, dur demektir. Onunla bir tek şey hariç aynı görüşteydim. Cezayı hak ettiğimi sanmıyordum. Bu konuda onunla tartıştım. Ve çok nazik bir adamdı. Söylemek istediğimi anladı. Peki, bu sabah etrafta kimse yok ama bundan sonra duracaksınız değil mi dedi. Ona duracağım hakkında güvence verdim. O zamandan beri de isterse pazar sabahı çok erken olsun, o lefada ve dur lefası gördüğüm her yerde duruyorum. Yani kurallara tam uyuyorum. Bu yasacılıktır. Hepimizin anladığı bir yasacılık örneğidir. Şimdi imanla kurtulup yasayla yaşamak kayradan düşmeye neden oluyor. Pavlos Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü ele almaya başlar. Bu 15 ayetin konusu imanla kurtulup yasayla yaşamak kayradan düşmeye neden olurdur. Kayradan düşmenin anlamı dostum budur. İmanla kurtulmuşsunuzdur ve yaşamak için bir yasa düzeyine düşersiniz. Bu bölüme geçtikçe bunun örneklerini göreceğiz. Evet, iman ile kurtulmuşsunuzdur ve yaşamak için bir yasa düzeyine düşersiniz. Bu bölüme geçtikçe bunun örneklendiğini göreceğiz. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın, bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin diyor Pavlos, Galatyalılara mektup 5. bölüm 1. ayette. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bu yüzden bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Burada sadece yasa yerine imanla kurtulmakla kalmayıp yasanın inanlının yaşamını yönetmemesi gerektiğini de söylemektedir Pavlus. Yasayla hiçbir zaman yaşamamamız gerekir. Yasa ilkesi Hristiyan yaşamı için değildir. Pavlus, kayrayla kurtulduğumuzdan bu tür yaşamda devam etmemiz gerektiğini söyler. Kayra, bizleri yasanın talep ettiğinden daha yüksek bir düzeyde yaşamamızı sağlayacak olan ruhun içimizde yaşamasını ve bizi doldurmasını sağlar. Mesih'e kurtarıcı olarak güvendiğimizde bütün bunlar bizim payımızdır dostum. Her şeyi, kurtuluşu ve kutsallaştırılmayı Mesih'te alırız, onda buluruz. Bana ikinci bir bereket aramam gerektiğini söylemeyin. Ben Mesih'e geldiğimde her şeyi aldım. Mesih kurtardığında %100 kurtarır dostum. Mesih'e geldiğimizde, Mesih'e iman ettiğimizde her şeyi alıyoruz. Paulus bana, Mesih İsa'da her ruhsal kutsanmayla kutsandığımı söyler. Ona inanalım ve güvenmeye başlayalım. Bir yasal sistem ya da bir kurallar rotasını denemeyi bırakalım. Ona buna güvenmeyi, onun bunu söylediklerini hayatımıza uygulamayı bırakalım. Tanrı'nın sözünü, Paulus'un söylediklerini hayatımıza alalım. Evet, ona inanalım ve güvenmeye başlayalım. Mesih'te bir özgürlüğümüz vardır. Bu bizi küçük bir yasal sistemin altına koymaz. 10 emiri bir yaşam biçimi olarak kullanmayız. 10 emire karşı gelmemiz gerektiğini söylemiyorum, hayır. Tanrı'nın verdiği buyruklar harikadır. Onun standartını, yani Tanrı'nın standartını gösterir bize. Onun kutsallığını gösterir. Yasa iyidir. Ben bu yüzden 10 emire karşı gelmemizi söylemiyorum kesinlikle. Sanırım hepimiz bunların çoğuna karşı gelmenin, örneğin öldürmeyeceksin, çalmayacaksın ve benzeri gibi polis tarafından tutuklanmamıza yol açacağını biliyoruz. Tabii ki Hristiyanlar 10 emire karşı gelmezler. Ama bizler yaşamamız üzere daha yüksek bir düzeye çağrıldık. Bu düzey Mesih'teki özgürlük olan düzeydir. Ben İsa Mesih'te bir özgürlüğe sahibim ve bu özgürlük bir kural değil, bir ilkedir. Bu ilke benim, onu hoşnut etmem gerektiğidir. Benim davranışlarım İsa Mesih'i hoşnut edecek şekilde olmalıdır. Sizi değil, herhangi bir organizasyonu değil, sadece onu hoşnut edecek şekilde olmalıdır. Rab İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlük budur. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın diyor Paulus. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Bakın diyor Paulus 5. bölüm 2. ayette. Ben Paulus size diyorum ki sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Sünnet yasanın armasıydı. Bu arma hangi organizasyon ya da locaya bağlı olduğunuzu gösterir. Belki Hristiyanlar da bir arma takmalıdırlar. Çünkü bazı insanların Hristiyan olduklarını anlamanın hemen hemen tek yolu budur. Ama Paulus yasa armasını, yani sünnete çok fazla şey koyarsanız o zaman Mesih'in size bir yararı olmazdır. Bunu kanıtlamak için günlük hayattan bir örnek vereyim. Yıllar önce bir ilaç reklamı yapılıyordu. Sanırım artık satılmıyor. Ayrıntıları pek iyi bilmiyorum ama %75'inin alkol olduğu öğrenildi. Birçok insan bunu kullanıyordu. Onu yapan firma ürün hakkında harikulade tanıklıklar anlatıyordu. Şimdi tanıklıklardan birinin şöyle bir şey söylediğini varsayalım. İlacınızdan 200 şişe aldım. Hadakol kullanmaya başlamadan önce yürüyemiyordum. Şimdi koşabiliyorum. Aslında uçabiliyorum. Gerçekten düzeldim ama bu sırada aynı zamanda kendi yaptığım bir ilacı da kullandığımı bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Dostum, o son cümle kesinlikle suyu bulandırmıştır. Kendisini iyileştirenin 200 şişe hadakol mu yoksa kendi yaptığı ilaç mı olduğunu belirlemenin hiçbir yolu yoktur. Formülün içine başka bir şey eklediğiniz anda emin değilsinizdir. Şimdi Paulus'un söylediğine dikkat edin. Eğer Mesih'e ve artı başka bir şeye güvenirseniz kurtulmuş değilsinizdir. Yasanın sadece bir arması olan sünnet olacak kadar ileri giderseniz ya da başka bir deneyimden geçer ve kurtuluşunuzu bunun üzerine kurarsanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Doktor Lewis'in bunu dile getirmesi beni her zaman etkilemiştir. Mesih'e öylesine güvenmek istiyorum ki onun huzuruna çıkıp o bana neden buradasın dediğinde ona sana kurtarıcım olarak güvendiğimden ötürü buradayım diyebileyim. Bana bu gayet güzel ama ne yaptın? Bir yüksek ilahiyat fakültesinin dekanı olduğunu ve vaftiz olduğunu biliyorum. Ayrıca bir kilisenin üyesiydin. Hizmetin sırasında birçok iyi şey yaptın derse ona bunların hepsi doğru ama kurtuluş için bunların hiçbirine güvenmedim. Sadece sana güvendim, Rabbim diyeceğim. Dostum, siz de Mesih'e bu şekilde mi güveniyorsunuz? Paulos, sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz dediğinde bunu çok anlaşılır bir hale sokar. Mesih'ten başka bir şeye güveniyorsanız bir Mesih inanlısı değilsiniz. Evet, Mesih'ten başka bir şeye güveniyorsanız, ona bel bağlıyorsanız bir Mesih inanlısı değilsiniz. Galatyalılar 5 ayet 3. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum diyor Paulus. Kutsal yasanın tümünü yerine getirmek zorundadır. Yasadan sadece hoşunuza giden şeyleri alamazsınız. Cezaları ve çok sayıdaki ayrıntıyı es geçemezsiniz. Ya yasanın tümünü kabul edeceksiniz ya da hiçbir şeyini. Ben yasanın altında olmadığımdan ötürü çok mutluyum. Mesih'te özgürlüğe sahibim. Onu her zaman hoşnut etme konusunda sorunum olduğunu itiraf etmeliyim ama hoşnut etmeye çalıştığım kişi odur. Bir yasal sistemi izlemiyorum. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum diyor Paulus. Kutsal yasanın tümünü o zaman yerine getirmek zorundadır. Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız, Tanrı'nın lütfundan kayrasından uzak düştünüz. Galatyalılar 5 ayet 4. Eğer Mesih'e güvenerek kurtulmuş, sonra da yasayla yaşamanın alçak düzeyine inmişseniz kayradan düşmüşsünüzdür. Kayradan düşme aslında bu anlama gelir. Ancak kayradan düşmek açık bir günaha ya da dikkatsiz davranışlara düşmek ve bunları yaparak kurtuluşunuzu tekrar ve tekrar kurtarmanız için ceza çekmek değildir. Hayır, bununla hiçbir ilgisi yoktur. Kayradan düşmek bir kere kurtulan kişi her zaman için kurtulmuşturun tam tersidir. Ama her iki sözde talihsiz terminolojidir. Paulus bu kayradan düşme konusunu Romalılar mektupta ele alıyor. Romalılarda tamamen iflas etmiş durumda olan, doğruluğu olmayan, tamamen yozluk içinde ve çürük bir meyve gibi hiçbir şeye yaramayan bir adamla başlıyor. İnsan Tanrı'nın önünde bir günahkardır. Sonra Romalıların sonunda insanı Tanrı'nın hizmetinde görüyorsunuz. Kendisine belirli şeyleri yerine getirmesi öğütleniyor. Sadece belirli şeyleri yerine getirmesini öğütlemekle kalmıyor ama aynı zamanda tamamen Tanrı için ayrılmış ve Tanrı'ya itaatkar olması gerekir. Düşmüş halindeki insanla Tanrı'nın hizmetinde olan insan arasında Tanrı'nın iki büyük işi durur. Bunlar kurtuluş ve kutsallaştırılmadır. Gördüğümüz gibi kurtuluş imanla aklanmadır, imanla doğrulukla donatılmadır. Bu en önemlisidir. Kutsallaştırılma, kurtulduktan sonra yeni bir yaşam düzeyine geçmeniz anlamına gelir. Bence en büyük yanlış düşünce Hristiyan yani iman yaşamında hizmetin elzem olduğu ve hemen uğraş içinde olmaya başlamanız gerektiğidir. İlk kilise yaşam biçimiyle daha çok ilgileniyordu. Evet, yaşam biçimiyle. Ve bu yaşam dünyaya bir tanıklıktı. Günümüzde dışarıdaki dünya kiliseye bakıyor ve yanından geçip gidiyor. Çünkü bizler çok meşgulüz. Beyaz karıncalar kadar meşgulüz ama tanıklığımızı destekleyecek yaşamlarımız yok. İyilik yapmaya çalışmak yerine iyi yaşamalıyız. Eğer Mesih'i hoşnut ediyorsak bizler de iyilik yapacağız. Bu kurtuluşun getireceği iyi işlerdir. Ama iyi yaşamalıyız. Sözlerimiz hayatımıza uyarlanmalıdır. Söylediğimiz sözler hayatımızda gözükmelidir. Ben kutsallaştırılmadan Romalılara ve Galatyalılara mektuplarda başka her yerde olduğundan daha fazla yer verildiğini düşünüyorum. Tanrı kurtulmuş bir günahlıyı nasıl iyi yapar? Ona yeni bir dua vererek. O zaman yasayı yerine getirmesi gerekli midir? Ben kutsallaştırılmadan Romalılara ve Galatyalılara mektuplarda başka her yerde olduğundan daha fazla yer verildiğini düşünüyorum. Tanrı kurtulmuş bir günahlıyı nasıl iyi yapar? Ona yeni bir doğa vererek, ona yeni bir tabiat vererek, onu yeni yaratarak. O zaman yasayı yerine getirmesi gerekli midir? Hayır. Kesinlikle hayır. Bunun anlamı yasaya karşı gelmesi gerektiği de değil. Kesinlikle değil. Daha yüksek bir düzeyde yaşamaya çağrılmış olmasıdır. Eski doğada hiçbir iyi şey yoktur. Paulus bunu öğrenmişti. Ayrıca deneyiminden yeni doğada hiçbir güç olmadığını da görmüştü. Kurtuluş hakkında içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmak istek var ama güç yok demişti. İyi olanı yapmak istiyorum ama gücüm yok. Ve kurtulmuş biri olarak ne zavallı insanım dedi Paulus. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye haykırdı. Romalılar 7:24'te. Kurtuluşunu kaybedeceğinden korkmamaktadır. Çünkü yeni doğuşu olan bir Mesih inanlısı hiçbir zaman kurtuluşunu yitirmez. Ama böyle biri yenik bir Mesih inanlısıdır. Tanrı yeni bir ilke verir. Bu bölümde yeni ilkenin ruhun meyvesi olduğunu göreceğiz. İman yaşamını bu yönteme göre yaşamak bazı Hristiyanlar için ayda yaşamak kadar akıl almaz bir şeydir. Orada yaşamayı hiçbir zaman beklemezler. Belki de bu olasılığı hiç duymamışlardır. Dostum, Tanrı'nın yaşamamızı istediği hayat budur. İmanla yaşamdır. Kayrayla kurtulduk. Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk. Kayrayla yaşamamız gerekir. Ama biz diyor Paulus Galatyalılar 5:5'te aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz. Aklanma umudu mektubun bütünündeki tek peygamberliktir. Bu çok ilgi çekicidir çünkü Paulus'un mektuplarının hepsi kilisenin göğe alınması ya da Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişi hakkında bir şeyler söylerler. Ama burada Galatyalılar da sadece aklanma umudunu imanla bekliyoruz der. Ve aklanma umudu Rab İsa Mesih'tir. Tek umut kutlu umuttur ve Mesih bizler için doğruluk yapılmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi Galatyalılara mektup Martin Luther ve diğer reform öncüler için çok önemliydi. Peygamberlik üzerinde çok az zaman harcamalarının nedenlerinden birinin bu olduğundan eminim. Bütün peygamberlik ekolleri 1000 yıllık dönem öncesiciler, 1000 yıllık döneme inanmayanlar ve 1000 yıllık dönem sonrasıcılar bu peygamberlik konusunda Martin Luther ve diğer reform öncülerinden aktarma yapmışlardır. Ancak 20. yüzyıla kadar ilk kiliseden beri peygamberlik konusu fazla geliştirilmemiştir. 20. yüzyılda peygamberlik konusunda büyük bir gelişme olmuştur. Yüksek kutsal kitap okulları büyük bir olasılıkla bu hareketin başlangıcıydılar. Sonra 1000 yıl öncesi inancını vurgulayan 2-3 yüksek ilahiyat fakültesi diğerlerini peygamberlik üzerinde çalışmaya zorlamış oldular. Aslında 1000 yıllık döneme inanmayanlar peygamberlikleri etüt etmeye zorlanan bir grup 1000 yıllık dönem sonrasıcılardı ve ortaya 1000 yıllık dönemin olmadığı teorisini attılar. Tabii ki haberciler sonrası dönemdeki atalardan aktarmalar yapmakta çok iyiydiler. Agustin'e şöyle şöyle dedi derler ve Agustin'e bunları söylemiştir. Burada bir krallık kurmaya çalışıyordu. Yani kilise krallığı getirecekti. Bu 1000 yıllık dönem sonrasıcılığa götürdü ki bu tabii ki yanlış bir inançtır. Ben Agustin'e peygamberlik etüdünün gelişmemiş olduğu bir dönemde yaşadığı için bunun için kendisini eleştirmemek gerektiğini düşünüyorum. O sırada Mesih'in kişiliği vurgulanan bir konuydu. Mesih'in kişiliği. Daha sonra da kurtuluş vurgulanmıştı. Paulus, Galatyalılara mektuptaki vurgusu müjde ve iman yaşamın olduğundan peygamberlik hakkında bu kadar kısa bir şey söylemesi anlaşılır bir şeydir. Kutsal kitabın herhangi bir kitabının neye öncelik verdiğine ve her dönemde var olan önceliklere dikkat etmek önemlidir. Bunu yapmamak yanlış yoruma ve yanlış anlamaya yol açar. Peygamberlik konusunda kilise atalarının sözlerini aktarmak da böyledir. Ne de olsa peygamberlik konusunda yetki sahibi olan kişiler Pavlos, Petrus, Yakup, Matta, Markos ve Luka'dır. Onların peygamberlik konusunda neler yazmış olduklarına dikkat etmeliyiz. Ama Pavlos, Galatyalılara sadece ama biz, aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz der. Pavlos'un burada bunu söyleme nedeninin, inanlıların bu hayatta hiçbir zaman kusursuzluğa erişmeyecekleridir. Ve günümüzde bildiğim en büyük kusurluluk, kusursuzluğa eriştiğini düşünmektir. Kusursuz olduklarını düşünen insanlar hepimiz gibi kusurlu insanlardır ama bunu bilmezler. 6. ayet. Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan sevgiyle etkisini gösteren imandır. Sevgiyle etkisini gösteren iman. Hiçbir yasal baskı bir Hristiyan hayatını oluşturamaz. Formül basittir. Sevgiyle etkisini gösteren iman. Galatyalılarda ilerlerken Pavlos bizlere işleyiş biçimini verecektir ama bunun basit bir formül olduğunu hatırlayalım. Sevgiyle etkisini gösteren iman. Hristiyan yaşamını yaşamanın yolu budur dostum. İman sevgiyle etkin olacaktır. Sevgi kutsal ruhun ürünü olacaktır. İyi koşuyordunuz diyor Pavlos 7. ayette. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Pavlos Galatyalılara sitem ediyor. Onları yumuşak bir şekilde azarlıyor. Kendilerini Yahudileştirmeye gelenler gelene kadar yollarını harika bir şekilde devam ediyorlardı. Gerçek tabii ki müjde ve Rab İsa Mesih'in ta kendisidir.